Ayrım 11. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 77. İstihdamda eşitlik direktifi. İstihdam ve meslekte eşit muameleye dair genel çerçeve oluşturan konsey direktifinin 2000/78/EC, Council Directive 2000/78/EC, of 27 November 2000, establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, HTTP, EUR, Lex Europe, EUR, Lex Juri Serv, Lex Juri Serv, Do Juri, O, J, L, 2000/303/0016/0022/N/PDF, erişim 2011/2009. Direktifin Türkçe çevirisi için bakınız ek 3. Amacı, birinci maddede istihdam ve meslek açısından din veya inanca, engelliliğe, yaşa veya cinsel yönelime dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için, üye devletlerde eşit muamele ilkesini yürürlüğe koymak maksadıyla genel bir çerçeve oluşturmak şeklinde tanımlanmıştır. İstihdamda eşitlik direktifi, özel olarak istihdam alanına yoğunlaşmaktadır. Direktifin ikinci maddesinde, ırk eşitliği direktifinde olduğu gibi, doğrudan ve dolaylı ayrımcılık, taciz, ayrımcılık talimatı, direktifin kapsamı dahilinde olan temellerde tanımlanmış ve yasaklanmıştır. Maddede, ayrıca ırk eşitliği direktifinden farklı olarak, yukarıda üzerinde durulan makul uyumlaştırma çerçevesinde işverenlerin yükümlülüğüne yer verilmiştir. Maddede, direktifin ulusal hukukun koyduğu ve demokratik bir toplumda kamu güvenliği, kamu düzeninin muhafaza edilmesi ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, sağlığın ve başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli olan tedbirlere halel getirmeyeceği ifade edilmiştir. Üye devletlerin direktifi hem kamusal alanda hem de özel alanda ayrımcılığı yasaklayacak biçimde uygulaması gerekmektedir. İstihdamda eşitlik direktifi, bir dizi istisna ve sınırlama getirmektedir. Üçüncü maddeye göre, direktif, devletlerin sosyal güvenlik veya sosyal koruma mekanizmalarını kapsamamaktadır. İstihdamda eşitlik direktifinin üçüncü maddesi, bazı istisnalar içermekle birlikte aşağıdaki alanlarda koruma sağlamaktadır. İstihdama, serbest mesleğe ve mesleğe erişim, mesleki rehberlik, mesleki eğitim ve meslek içi eğitime erişim, işten çıkarma ve ücretler de dahil olmak üzere istihdam ve çalışma koşulları, işçi, işveren örgütleriyle profesyonel örgütlere üyelik. Direktifin dördüncü maddesinde farklı muamele yasağının istisnaları düzenlenmektedir. Din veya inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim temellerinden biriyle ilgili bir özelliğe dayalı bir muamele farklılığının söz konusu mesleki faaliyetlerin ya da bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği bağlamın niteliği sebebiyle ayrımcılık teşkil etmeyebileceği belirtilir. Bu maddeye göre farklı muamelenin hukuka uygun olması için kişide aranılan niteliğin yürütülen işle ilgili gerçek ve belirleyici bir mesleki şart teşkil etmesi, amacın meşru olması ve aranan şartın da orantılı olması gerektiği ifade edilmiştir. Buna örnek olarak, bir tiyatro oyunu veya bir filmde bir basketbol oyuncusunu canlandıracak olan oyuncunun engelli olmaması koşulu verilebilir. Oyuncuda bu niteliğin aranması, oyunun veya filmin inandırıcılığı bakımından elzemdir. Bu nedenle de amaç meşrudur. Buna karşılık, belli bir dine mensup bir kişiyi canlandıracak oyuncunun mutlaka söz konusu dine mensup olması rolün inandırıcılığı bakımından zorunlu değildir. Ancak yürütülen faaliyetin dini nitelikte bir faaliyet olması hali farklıdır. Nitekim bu durum direktifin 4. maddesinin 2. paragrafında açıkça düzenlenmiştir. Buna göre dine veya inanca ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü kamu kurumlarında ya da özel kuruluşlarda bir kişinin dinine ya da inancına dayalı bir muamele farklılığı, bu faaliyetlerin veya bu faaliyetlerin gerçekleştirdiği bağlamın niteliği sebebiyle kişinin dininin veya inancının söz konusu kuruluşun değerler sistemi bakımından gerçek, meşru ve haklı bir mesleki şart oluşturduğu hallerde ayrımcılık teşkil etmeyecektir. Üye devletler, direktifin kabul edildiği tarihte yürürlükte olan bu yöndeki ulusal mevzuatlarını muhafaza edebilecek veya mevcut olan ulusal uygulamaları da içine alacak şekilde gelecekte bu yönde bir mevzuat çıkarabilecektir. Ancak kişinin din veya inancına dayalı bir muamele farklılığının hukuka uygun kabul edilebilmesi için kişinin din veya inancının yürütülen faaliyet bakımından belirleyici bir unsur olması gereklidir. Bu halde, örneğin bir caminin duvarlarını boyayacak veya bahçesinin bakımıyla ilgilenecek kişinin Müslüman olmasının bir koşul olarak ileri sürülmesi direktife aykırı olabilecektir. Direktifin 5. maddesinde engeller özelinde makul uyumlaştırma ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Engelli kişilerle ilgili olarak eşit muamele ilkesine uyumun güvence altına alınması amacıyla makul uyumlaştırma sağlanacaktır. Bu, işverenlerin orantısız bir külfet getirmediği sürece engelli kişilerin istihdama erişimine, katılımına veya işte ilerlemesine yönelik uygun önlemleri almakla yükümlü olduğu anlamına gelmektedir. Makul uyumlaştırma için mesleki eğitim sağlanması da işverenlerin yükümlülükleri arasındadır. Direktifin 6. maddesinde ise yaş temelli ayrımcılık konusunda istisnalar düzenlenmiştir. Maddede yaşa dayalı muamele farklılıklarının ulusal hukuk bağlamında meşru istihdam politikası, iş gücü piyasası ve meslek içi eğitim hedefleri de dahil olmak üzere meşru bir amaçla nesnel ve makul olarak haklı gösterilebiliyorsa ayrımcılık olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Yine bu amaca ulaşmada kullanılan yolların uygun ve gerekli olduğu ispat edilmelidir. 6. maddede ayrımcılık olarak nitelendirilmeyebilecek yaş temelli farklı muamelelere bazı örnekler verilmiştir. Gençler, yaşlı çalışanlar ve bakım sorumluluğu taşıyan kişilerin mesleki entegrasyonunu artırmak veya korunmalarını güvence altına almak amacıyla işten çıkarma ve ücret koşulları da dahil olmak üzere istihdama erişim ve mesleki eğitim, istihdam ve meslek için özel koşulların oluşturulması. İstihdam veya istihdamla bağlantılı çeşitli avantajlara erişim bakımından yaş, profesyonel tecrübe veya hizmette kıdemle ilgili asgari şartların belirlenmesi. Söz konusu göreve ilişkin eğitim şartlarına veya emeklilikten önce makul bir süre istihdam edilme gerekliliğine bağlı olarak işe alım için azami bir yaş belirlenmesi. İstihdamda eşitlik direktifi özetle aşağıdaki konulara yer vermektedir. Din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelimlerine bakılmaksızın istihdam, işçi ve işveren örgütlerine üyelikte eşit muamele ilkesinin uygulanması. Doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı, tacizi, mağdurlaştırmayı ve ayrımcılık talimatını yasaklama. Uygulamada eşitliği gerçekleştirmek üzere geçici özel önlem alınmasına izin verilmesi. Ayrımcılık mağdurlarına ayrımcılığa karşı uygun yaptırımları içeren yargısal veya idari usuller kapsamında başvuru hakkı tanınması. Din veya inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim temellerinden birinin gerçek ve belirleyici bir mesleki şart teşkil etmesi nedeniyle gerçekleşen muamele farklılığının ayrımcılık sayılmaması, bu yolla eşit muamele ilkesine sınırlı olarak istisna getirilmesi. Ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişiyle fiilden sorumlu olduğu iddia edilen kişi arasında ispat yükünün paylaştırılması. İşverenlere ilgili işin gerektirdiği nitelikleri taşıyan engelli kişilerin eğitim ve ücretli istihdama katılmalarını sağlamak için makul uyumlaştırma yükümlülüğü getirilmesi. Eşit muamele ilkesine sınırlı sayıda istisna getirilmesine izin verilmesi. Ayrımcılık yasağıyla ilgili düzenlemelerin denetimi. Avrupa Birliği kapsamında ayrımcılıkla mücadele anlamında çeşitli mekanizmalar oluşturulmuştur. Aşağıda bunlar üzerinde durulacaktır. Ancak bu mekanizmalar arasından en göze çarpanı ve henüz Türkiye'de oluşturulmamış olanı eşitlik kurumlarıdır. eşitlik kurumları, eşitlikle ilgili normların ve değerlerin uygulamaya geçirilmesini güvence altına almak üzere oluşturulmuş kurumlardır. Eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi için yasaların çıkartılması tek başına yeterli olamamakta, yasaların uygulanması için ayrıca önlemlerin alınması gerekmektedir. Fakat AB üyesi ülkelerde ayrımcılıkla mücadele alanında oluşturulan eşitlik kurumlarına geçmeden önce, birlik bünyesinde oluşturulan iki kurum hakkında kısa bilgi verilmesi doğru olacaktır. Eşitlik kurumları konusu aşağıda yer alan Türk hukukunda ayrımcılık yasağıyla ilgili denetim usulleri başlıklı bölümünde değerlendirilecektir. Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Birliği'nde birlik organlarının eylem ve işlemlerine yönelik çalışmalarında ayrımcılıkla ilgili de yetkileri bulunan bir organ bulunmaktadır. Bu organ, AB düzeyinde Avrupa Ombudsmanı ismiyle 1992 tarihli Maastricht Anlaşması ile kurulmuştur. Avrupa Ombudsmanı makamına ilk atama 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının idari faaliyetler karşısında korunmaları amacıyla oluşturulmuştur. AB'yi ilgilendiren kurum ve örgütlerin faaliyetlerinden kaynaklanan şikayetleri ele almak üzere kurulan Avrupa Ombudsmanı, daha fazla bilgi için bakınız Avrupa Ombudsmanı, European Ombudsman, HTTP, Ombudsman, Europe, EU, Home and Default, Hotmail, Erişim, 2-11-2009. Üye ülkelerde bulunan ulusal düzeydeki kurum ve kuruluşların eylem ve işlemlerine dair şikayetlerle ilgilenmemektedir. Avrupa Ombudsmanı, birlik kurumlarının idari düzensizlik, ihmal, yetkinin kötüye kullanımı, yasa dışı usuller, ayrımcılık, bilgi vermekten kaçınma vesaire eylem ve işlemlerine karşı yapılan başvuruları incelemekte, bu konularla ilgili raporlar hazırlamakta ve hakkaniyete uygun çözüm önerilerinde bulunmaktadır. Ombudsman'a Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Para Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlar aleyhine başvuruda bulunabilmektedir. Avrupa Ombudsmanı'nın hukuki temeli, Avrupa Birliği'nin işleyişi hakkında antlaşmanın 228. maddesinde, Eski Avrupa Toplulukları Antlaşması madde 195 yer almaktadır. 228. maddede şunlara yer verilmiştir. Avrupa Parlamentosu tarafından tayin edilen ombudsman, birlik kurumlarının, organlarının, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yargı görevine ilişkin faaliyetleri hariç ve onlar adına hareket edenlerin faaliyetlerinde kötü idareye ilişkin şikayetleri kabul etmekle yetkilidir. Bütün birlik vatandaşları, üye ülkelerde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler ve bir üye ülkede tescil edilmiş bulunan bütün tüzel kişiler şikayette bulunabilir. Ombudsman, ileri sürülen iddiaların halen mahkeme önünde olan ya da daha önce yargı organlarına götürülmüş bulunan durumlar hariç olmak üzere gerekli gördüğü ölçüde soruşturmalara başlar. Ombudsman, bir kötü idare durumu saptadığı hallerde 3 ay içinde görüşünü bildirmesi için ilgili kuruma başvurur. Başvurunun ardından Ombudsman, Avrupa Parlamentosu'na ve ilgili kuruma bir rapor sunar. Şikayette bulunan kişiler, incelemelerin sonuçları hakkında bilgilendirilir. Ombudsman, Avrupa Parlamentosu'na her yıl incelemelerin sonuçları hakkında bir rapor sunar. Ombudsman, Avrupa Parlamentosu için yapılan seçimlerden sonra o yasama dönemi süresince atanır. Ombudsman, görev süresi bittikten sonra yeniden seçilebilir, ancak görevini yerine getirmek için gerekli koşullara artık sahip olmadığı ya da ciddi bir kötü yönetimde bulunulduğu anlaşıldığı durumlarda Avrupa Parlamentosu'nun talebi üzerine Avrupa Toplulukları Adalet Divanı tarafından görevine son verilebilir. Ombudsman, görevlerini tam bir bağımsızlık içinde yerine getirir, görevini yerine getirirken hiçbir kuruluştan talimat istemez ve kabul etmez, görevi süresince ücret karşılığı ya da ücretsiz hiçbir meslekle uğraşamaz ve Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Komisyonu'nun görüşünü aldıktan sonra ve nitelikli çoğunlukla karar verecek olan Avrupa Birliği Konseyi'nin onayı ile ombudsmanın çalışma usulleri ve genel koşulları saptanır. Temel Haklar Ajansı. Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan ikinci kurumsa Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'dır. 1997 yılında Avrupa Birliği Konseyi'nin 1035/97 sayılı kararı ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığı alanında Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi kurulmuştur. Europe'un Monitoring Center on Racism and Xenophobia, EUMC. Bu kurumun temel amacı, birlik ve üye ülkelere Avrupa çapında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili tarafsız, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu kurum yine Avrupa Birliği Konseyi'nin 168/2007 sayılı kararı ile Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı kurulmasına dair 15 Şubat 2007 tarihli ve EC No 168/2007 sayılı Konsey Yönetmeliği Council Regulation EC No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights HTTP FRA Europe EU FRA web site Material Pub FRA REC 168/2007 NPDF erişim 2.11.2009. 2007 yılında Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'na dönüşmüştür. European Union Fundamental Rights Agency FRA. Temel Haklar Ajansı bir birlik organı olarak görevini bağımsız olarak yürütmektedir. Diğer ulusal, uluslararası kurumlar ve örgütlerle ve özellikle Avrupa Konseyi ile işbirliği halinde çalışmaktadır. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, The European Union Agency for Fundamental Rights, FRA hakkında daha fazla bilgi için bakınız HTTP, FRA, Europe, EUFRA, web site, About Us and Hotmail, erişim 2.11.2009. Temel Haklar Ajansı genel olarak Avrupa Birliği ve 27 üye ülkede temel hakların durumuna odaklanmaktadır. Ortaklık Konseyi'nin vereceği bir kararla üye ülkelerinde ajansın çalışmalarına gözlemci statüsüyle katılımı mümkündür. Temel Haklar Ajansı'nın görevleri özellikle aşağıda sayılan konulardan oluşmaktadır. A. Bilgi ve veri toplanması ve analiz edilmesi. İ. ABD temel hakların geliştirilmesi üzerine tarafsız, güvenilir ve karşılaştırılabilir bilgi toplanması, analiz edilmesi ve yayınlanması. II. AB çapında verilerin kalitesi ve karşılaştırılabilirliğini geliştirmek üzere yöntemlerin ve standartların geliştirilmesi. III. Bilimsel araştırmaların ve incelemelerin gerçekleştirilmesi ve teşvik edilmesi. B. Sivil toplumla işbirliği ve kamuoyunda farkındalığın artırılması. İ. Temel haklar konusunda kamuoyunda farkındalığın artırılması. II. Sivil toplumla diyalog geliştirilmesi ve temel haklar platformu üzerinden bir ağ oluşturulması. C. AB kurumlarına ve üye ülkelere tavsiyelerde bulunulması. II. AB kurumlarına ve üye ülkelere birlik hukukunu uygularken görüşler oluşturulması ve bildirilmesi. II. ABD temel haklar konulu yıllık rapor, araştırma ve incelemelere dayalı tematik raporların yayınlanması ve temel haklarla ilgili iyi örneklerin sunulması. Temel Haklar Ajansı'nın temel görevi, ilgili birlik kurumlarına ve üye devletlere birlik hukukunu uygularken temel haklar bağlamında yardım ve uzmanlık sunmak ve uygulamada onları desteklemektir. Temel Haklar Ajansı'nın yetkileri, temel haklar şartında yer alan haklara gönderme yapılarak belirlenmiştir. Çalışma konularında yer alacak tematik konular, Avrupa Birliği Konseyi tarafından, Avrupa Komisyonu'nun ve Avrupa Parlamentosu'nun görüşü alındıktan sonra hazırlanan teklifle belirlenmiştir. Tematik konuların, özellikle ırkçılıkla mücadele, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlükten oluşacağı öngörülmüştür. Temel Haklar Ajansı'nın çalışma alanları 5 yıllık bir çerçeve ile belirlenmektedir. 28 Şubat 2008 tarihinde alınan kararla Temel Haklar Ajansı'nın mevcut çalışma alanları şunlardan oluşmaktadır. ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili hoşgörüsüzlük. Cinsiyet, ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelli ve azınlık mensuplarına yönelik ve bu temellerden birden fazlasını içeren çoklu ayrımcılık. Mağdurların mağduriyetinin tazmin edilmesi. Çocukların korunmasını da içerecek şekilde çocuk hakları. Sığınma, göç ve göçmenlerin entegrasyonu. Vize ve sınır kontrolü. Avrupa Birliği vatandaşlarının birliğin demokratik işleyişine katılımı. Bilgi toplumu ve özellikle özel hayatın ve kişisel verilerin gizliliğinin korunması ve bağımsız ve etkili yargıya erişim. Temel Haklar Ajansı'nın bireysel şikayetleri inceleme veya düzenleyici nitelikte karar alıcı işlemler tesis etme yetkisi bulunmamaktadır. Temel Haklar Ajansı'nın üye devletlerin temel hakları ciddi şekilde ihlal ettiği durumlarda AB'yi harekete geçirmesi de mümkün değildir. Benzer şekilde üye devletlerin birlik hukukunu iç hukuklarına aktarma veya birlik hukukunu uygulama konusunda gerekeni yapmaması durumunda da Temel Haklar Ajansı'nın yapabileceği herhangi bir şey yoktur. Temel Haklar Ajansı'nın her ne kadar bireysel şikayetleri inceleme yetkisi bulunmasa da bu şekilde kendisine ulaşan başvuruları, üye devletlerin iç hukuklarında mağdurlara yardım, tavsiye ve destek için oluşturulmuş mekanizmalara yönlendirebilmektedir. Irk eşitliği direktifi gereğince her üye devletin bu şekilde mekanizmalar oluşturma yükümlülüğü söz konusudur. Temel Haklar Ajansı ayrıca özellikle ırk ayrımcılığı konusunda çalışan ve ayrımcılık mağdurlarının yerine başvuru yapan veya yargısal ya da idari usullerde onlara destek olan mağdur destek örgütlerinin bir listesini tutmaktadır. 11. ayrımın sonu sayfa 85.